Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 12. Ayrım. 6. Bölüm. Bağlantılı Cinayetler. Akşamdan kalma. Babacığım. Kalk babacığım. Sesini duyuyor fakat kafasını kaldıramıyordu. Uf! Neredeyim? Ne oldu bana diye düşünüyor fakat ne olduğunu çözemiyordu. Gözünü bile açamadan ne oldu, neredeyim diye sordu. Kızı da onu cevapladı. Babacığım, alt katta salonda kanepedesin. Neredeyse sabaha karşı eve geldin dedi. Sonra da kıkırdamakla gülmek arasında sanırım sarhoştun diye devam etti. Deniz, yüzü koyun yattığı yerden doğrulmaya çalıştı. Fakat tam olarak başaramadı. Bedeninin bir kısmı kanepede, tek bacağı ve tek kolu da yerde sürünür olarak durmaktaydı. Onları da kanepeye çekip dört ayak üstünde doğrulmaya çalıştı. Lakin başaramadı. Sevinç yardım etmek için hamle yaptıysa da babasının ağır vücudunu taşıyamadı. ''Bırak yavrum beni, hadi sen okula git.'' dedi. Sevinç de ''Babacığım, okul tatil ya, bugün cumartesi.'' dedi. Sonra onun etrafında dönüp babasına nasıl yardım edebileceğinin hesabını yapmaya çalıştı ama sonuçsuz kaldı. O sırada Deniz'in cep telefonu çaldı. ''Hah, uğursuz baykuş çalışı. Kim bilir kimi nerede öldürdüler. Hadi güzelim, sen şu telefonu getir bana. Bir de acı bir Türk kahvesi yap.'' dedi. Arayan Cüneyt'ti. Onun aradığını görünce bir gece önceyi hatırladı. Tüm ekip hep beraber Kumkapı'ya gitmişler ve içmeye başlamışlardı. Yanlarına müzisyen çingeneler gelmiş, birlikte şarkı söylemişlerdi. Belli bir saatten sonrasını hiç hatırlamıyordu. Kopuktu sanki. Eğer şu anda ayağa kalkarsa kafasını taşıyamayacak olmaktan ve başını yere düşürmekten korkuyordu. Ama kalkmak zorundaydı çünkü mesanesinde dolan üre dışarı çıkmak için zorluyordu. ''Sevinç kızım, söyle Cüneyt'e ben arayacağım onu.'' dedi ve bir gayretle ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz sendeledi, tekrar kanepeye oturdu. Hem midesi bulanıyor hem de başı çok fena dönüyordu. ''Eyvah, galiba bir iki damla çiş kaçırdım.'' diye düşündü. Ama öyle değildi. Kaçan çiş bir iki damladan fazlaydı. Sevinç Cüneyt'e babasının onu birazdan arayacağını söyledi, telefonu kapattı. Deniz'in imdadına yetişti. Deniz durumu nedeniyle çok utandı. Koskoca adam kızının karşısında çişini tutamayıp altına kaçırmıştı. Bu da yetmezmiş gibi alkolün tesiriyle aniden kusmaya başladı. Kendinden tiksindi Deniz. Kızına ''Lütfen git buradan sen, ben toparlanıp ayağa kalkayım ve tuvalete gideyim.'' deyince kızı da ''Yapma baba, senden iğrenecek değilim. Hep sen bana baktın, şimdi de ben sana bakarım.'' dedi. Ama Deniz bu durumdan daha da rahatsız oldu. ''Lütfen Sevincim git sen, çok rahatsız oluyorum.'' diye ısrar edince kızcağız çaresiz gitti. Deniz de ayağa kalkma gücünü kendinde bulunca doğru yukarı çıktı, odasındaki banyoya attı kendini. Ama önce mesanesini tam olarak boşalttı. Tabii midesini de. Kusmak çok iyi gelmiş, başının ağrısı hafiflemişti. Duştan çıktıktan sonra tekrar aşağı indiğinde Sevinç koltuğu ovmuş, tertemiz yapmış, acı bir Türk kahvesini hazır etmişti. ''Ne oldu da bu kadar içtin sen babacığım?'' dedi. Sevinç babasının içmesine hiç alışık değildi. Oysa annesini de neredeyse ayık görmemişti hiç. Kaç kez yıkamış, kusturmuştu annesini, sayısını bile hatırlamazdı. Kaç kez yerlerde çiş, kusmuk temizlemişti. Hatta bir keresinde kadın kakasını bile tutamamış, kızcağız öğürerek silmişti yerleri. Ama babası neden içmişti onu bilemedi. ''Bir sebepten dolayı içmedim güzel kızım. Sanırım içkiye dayanıklılığım yok. İki kadeh rakıyla zom oldum. Buraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Çok özür dilerim güzelim benim. Bir daha olmaz söz.'' dedi. Ama bunun üzerine Sevinç, ''Aman baba ne olacak, ben alışığım annemden kusmuk, çiş hatta kaka temizlemeye.'' deyince Deniz gözlerini açıp, ''Nasıl yani, o pislik karı kusup işeyip bir de sana mı temizletiyor?'' diye sordu. Kızcağız başını önüne eğdi. Aslında onu en çok ''Bir daha olmaz söz'' lafı korkutmuştu. Çünkü annesi de her seferinde ''Bir daha içmeyeceğim söz'' derdi ama daha akşamına içerdi. Deniz tam ''Kadından kurtulduk, sarı gelmeye gitti. Artık bizi rahatsız etmez.'' demişti ama iki hafta önce gene İstanbul'a dönmüş, kızına da vicdan yapıp ''Ne olur, sana ihtiyacım var, senden başka kimsem yok.'' deyip ziyaret etmesini sağlamıştı.
''Tabii babacığım, daha geçen hafta sonu gittim ya evinde kaldığı arkadaşına. Gene sarhoştu. Neyse sen bunları düşünme, iç bakalım şu kahveni.'' dedi.
Telefon tekrar çaldı. Daha çalarken kim olduğunu bildiklerinden ikisi de aynı anda ''Cüneyt'' dedi ve haklı çıktılar.
''Kaptan, günaydın.'' dedi Cüneyt.
Deniz kahvesini yudumlarken ''Günaydın Miço, kim öldü, kim öldürdü?'' diye soracak oldu. Cüneyt de ''Yok patron, hala daha İstanbul'da cinayet işlenmedi. Sanırım katiller bizim dün gece felekten bir gece çalmamıza izin verdiler.'' dedi. Şaşıran Deniz de hayırdır, neden sabah sabah aradın?'' diye sorunca Cüneyt heyecanla ''Kaptan, bana şu milletvekilinin kızı hikayesini araştır.'' dediydin ya, ''Hah, ben de bayağı bir inceledim. Adam Ankara'dan milletvekili ve öyle buralara pek gelmiyor. Ama yazın İstanbul Büyükada'dan eski bir köşk almış. Tadilat başlayacakmış ama inşaat yasağı olduğundan daha bir çivi bile çakamamışlar. Şimdi sıkı dur. Adam kaçak olarak ruhsatı ve imarı olmadan bahçeye havuz yaptırıyormuş.'' dedi. Deniz hiçbir şey anlamadan ''Milletvekilinin yazlık bahçesine havuz yaptırmasıyla bizim cinayetin ne alakası var?'' diye sorunca Cüneyt de ''İşte adamın yaptığı kanunsuz işi buldum ya.'' dedi. Deniz de ''Tamam, ben bugün gelemem oraya, başım çok fena. Sen şu adresi al, benim cep telefonuma mesaj at. Ben gidip bir bakayım oraya.'' dedi ve telefonu kapattı. Sonra da kızına dönüp ''Hadi bakalım prenses, kalk hazırlan, seninle adaya gidelim.'' deyince Sevinç utana sıkıla ''Ben gelmesem?'' deyince Deniz buna çok bozuldu. ''Ne oldu? Yoksa genç bir delikanlıyı babana tercih mi ediyorsun?'' diye sorunca Sevinç de ''Böyle diyeceğini biliyordum ama zaten sen hemen insanı suçla, yok efendim bir delikanlı filan.'' dedi. Bunun üzerine Deniz ''Nedir öyleyse? Hani birbirimize yalan söylemeyecektik? Otur bakayım karşıma ve anlat.'' deyince kızcağızın yanakları pembe pembe oldu. ''Maya'yı görmeye gideceğim.'' dedi. Bu cümle odanın ortasında patladı. Deniz'in kulaklarını sağır etti. Öfkeden kuduracak hale geldi. ''Ne? Nasıl yani? Sen o kadınla irtibata mı geçtin? Nasıl oldu bu? Anlat derhal.'' dedi. Aslında daha önce kızını arayan numarayı Cüneyt'e buldurtarak kadının izini Deniz'de bulmuş, hatta kadını aramıştı. Ama kadın kesin olarak onunla birlikte bir hayat kurmadığı, kızıyla onu ortada bıraktığı için asla Maya'yı göstermeyeceğini söylemişti. Bunun üzerine Deniz de kadına, ''Tamam, benimle görüştürme ama iki kardeşi bari birbirinden ayırma, hiç değilse onlar görüşsün.'' diye neredeyse kadına yalvarmıştı. Kadın da, ''Bunu düşünmem lazım ama sen çok boktan bir insansın, Sevinç'in zavallı annesini de sokağa atmışsın.'' deyince Deniz bu lafa da çıldırmıştı. ''Demek siz görüşüyorsunuz ha?'' diye sorunca kadın da kocaman bir kahkaha atıp ''Tabii pabucumun başkomiseri, Deniz'in mağdur ettiği kadınlar derneği üyesiyiz biz.'' demişti. ''Sen hem bizi ortada bıraktın hem de kızlarımızı mahvettin. Zavallı Sevinç'e ev işleri yaptırıp onu da kullanıyorsundur Allah bilir. Ama polis olduğun için sana dokunamayız pislik herif.'' demiş, telefonu Deniz'in yüzüne kapatmıştı. Deniz büsbütün kinlenmişti her iki kadına da. ''Hale bak, edepsizlik baş tacı olmuş bu ülkede.'' diye düşünmüştü. Ama her iki kadından da kurtulmak her şeyden daha önemli hale gelmişti. İki kadının güçlerini birleştirip, Sevinç'i de suç ortağı yapıp Deniz'e karşı komplo kurmalarına fazlasıyla öfkelenmişti. ''Bakma suratıma öyle, anlat. Nasıl oldu da sen Maya ile buluşuyorsun? Böyle bir organizasyon yapılırken neden bana haber verilmiyor?'' ''Anladığım kadarıyla annen de bu işin içinde ve sen ben bugün evde olmasam bana bunu söylemeyecektin. Öyle mi Sevinç?'' diye sordu. Babasının her zaman hiddetlenip bağırmasına alışık olmayan Sevinç'in gözünden yaşlar gelmeye başladı. Sesi titreyerek ''Tahmin ettiğin gibi değil. Ben sana karşı nasıl komplo kurarım? Annem aradı. Maya'nın annesi onu aramış. Sanırım Hollanda'dan izinli gelmiş. Eğer ben de istersem Maya ile görüşebileceğimi söylemiş. Annem bunun çok iyi bir şey olduğunu söyledi. Ben de babama sorayım deyince, ben de annenim, ben onay veriyorum ya deyince
Çaresiz peki dedim. Bugün öğleden sonra Taksim'de buluşacaktık. Son derece masum bir şeydi. Neden bana bağırıyorsun ki? Deyip ağlamaya başladı. Bu sefer Deniz daha da sinirlendi. Eski karısı ve başının belası kadın hala utanmadan iki kızını da ona karşı kullanmaya devam ediyordu. Eski karısının derdini biliyordu aslında. Bundan bir ay önce Sevinç'in annesi aramış, sarı germede çok mutsuz olduğunu, hatta onu özlediğini, belki de Sevinç için bir araya gelebileceklerini söylemişti. Deniz de bunun üzerine kadına sinirlenmiş, böyle bir şeyin asla olamayacağını, hem onun muhteşem bir kadına aşık olduğunu, o kadının Sevinç'e rol model olup annelik yapacağına inandığını da belirtmişti. Bunun kadını çıldırtacağından emindi. Keşke onunla birlikte olabilsem. O zaman Sevinç'in annesine dediklerim doğru çıkar. O kızıma annelik, bana da eşlik yapabilecek ideal kadın diye düşündü. Onu düşünmek bile yüzünde gülümsemeye yol açtı. Ama sonra bunca olan şeyden sonra her ikisinin asla birlikte olamayacağını düşünüp suratını astı. Gene de her şey bitmeden ona aşık olduğunu itiraf etmeyi çok istiyordu. Herkesin kendi yoluna gitmesi çok yakındı. Eski karısının Maya'nın annesiyle ona karşı komplo kurmasına çok kızmıştı. İşte şimdi benden intikam almak için o kevaşe kadınla işbirliği yapıyor diye düşündü. Pekala kızım, git bakalım, buluş kardeşinle. Sen yarın öbür gün annenle de oturmak istersin. Tamam, git bakalım. Ben de adaya gidiyorum. Orada ufak bir işim var dedikten sonra yerinden kalkıp kot ceketini giydi ve kapıdan çıktı gitti. Sevinç de babasının ardından öylece baka kaldı. Deniz evden çıkınca hemen evin 4 apartman ötesindeki apartmanın girişine saklandı. Kendi oturduğu dairenin olduğu apartmanın kapısı oradan çok iyi görünüyordu. 1,5 saat kadar bekledikten sonra kızı evden çıktı. Biraz yürüdükten sonra dolmuşa bindi Sevinç. Deniz de o dolmuşun arkasından taksiye bindi ve takibe başladı. Kadıköy'den vapura bindiler. Baba kız, Sevinç'in haberi olmadan ve Kabataş'a geldiklerinde finikülerle Taksim'e çıktılar. Sevinç hiçbir şeyden habersiz tüm İstiklal Caddesi'ni o önde babası arkada yürüdü. Sonunda Fransız Sokağı'na geldiler. Kız sağlı sollu bar ve kafelerin olduğu merdivenli sokağa ağır ağır yürüdü ve sonunda bir kafenin dışında oturan iki kadın ve küçük bir kızla karşı karşıya geldi. İşte Deniz'in tam o anda kalbi yerinden çıktı. Özlemiyle yandığı Maya oradaydı. Bir an beylik tabancasını çıkartıp iki kadını da öldürüp kızlarını alıp kaçmak istedi. Hani sonunda işte o zamandan sonra sonsuza dek mutlu yaşadılar yazan masal kitabının içine kaçacaktı. Bunun hayali bile muhteşemdi. Sonra kadınları gördü. Cadı gibi göründüler gözüne. Tıpkı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki elinde kırmızı elma taşıyan cadıya. Ne olurdu bu iki kadın hayatımın içine etmeseydi de şimdi yazdan kalan güzel bir sonbahar günü kızlarımla ben birlikte olsaydım diye geçirdi içinden. Sevinç'in annesi aldatmıştı onu. Hem de neden? Çok çalışıyor diye. Aldatıp ayrıldığı yetmezmiş gibi bir de sonradan başına çeşitli alkol komalarına girerek bela olmuştu. Maya'nın annesi de kendisi çocuk sahibi olmak istiyor diye ondan sperm çalmış, sonra o evlenmiyor diye çocukla ortadan kaybolmuş ve etrafa mağdur kadın numarası yapmıştı. Sevinç orada 2 saat geçirdi. Sonra Maya ve annesi oradan kalktı. Deniz artık onları takibe başlamıştı. Maya ve annesi İstiklal Caddesi'ni yürüdü, sonra Taksim'in göbeğini de yürüdü. Hemen hemen tüm turistik otellerin olduğu bölgeye geldiler. Defalarca kızın arkasından sarılıp öpmemek için kendini zor tuttu. Hatta çok ciddi olarak kaçırmayı da düşündü ama sonra vazgeçti. Çocuk Hollanda vatandaşıydı. Kıyamet kopar çocuğu ararlardı. Onu yakalayamasalar bile hem işinden olur hem de bir daha Sevinci göremezdi. Planını doğru yapmalıydı. Eğer başarırsa, ki bunun düşüncesi onu Sevinç'ten çıldırtmaya yetti. 4 yıldızlı bir otelin kapısından içeri girip Deniz'in gözünden kayboldular. Otelin döner kapısından içeri baktı. Maya ve annesi asansöre bindi ve kapı kapandı. Hemen içeri girip resepsiyon görevlisine polis rozetini gösterip sessiz olmasını tembih etti. Otelden çıktığında Maya ve annesi hakkında bilmesi gereken ne varsa hepsini öğrenmişti. Kadın daha 1 hafta buradaydı. 3 gün önce gelmişlerdi.
her ikisinin de kimlik fotokopilerini istemişti. Artık elinde 2 adet Hollanda vatandaşına ait kimlik bilgileri vardı. Bundan sonra onları bulabilmek daha kolay olacaktı. Yolda yürürken birine telefon etti. "Derhal görüşmemiz ve plan yapmamız lazım," dedi. Kendi işi bitmişti. Şimdi Kabataş'a inip oradan Büyükada'ya gidebilirdi. Bakalım şu milletvekilinin tadilata girecek olan evi ve kaçak havuzu ne durumdaydı? Nasıl bir gücü vardı ki masum ya da yarı masum bir oğlanı öldürmeyi talep edebiliyor ya da hangi cesaretle oğlanın yasalar karşısında katil gözükmesi için var olan delilleri yok etmeyi ya da yeni deliller üretmeyi emredebiliyordu? Bunların cevabını çok yakında alacaktı. Tabii kendi cevabını da verecekti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 156. Devamı 13. ayrımda.